Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ayşe Yürür. Teknik masada Sertaç Çokoy sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba.
Merhabalar Sümeyra Hanım.
Evet, devam ediyoruz. İncil'de Mustafa Aleyhisselam'ın adının anılması. İncil'de Mustafa'nın, o peygamber başının, o sefa denizinin adı vardı. Sıfatları, şekli, savaşı, oruç tutuşu ve yiyişi anılmıştı. Hristiyan taifesi o hitaba geldikleri zaman sevap için yüce adı öperler, latif vasfa yüz sürerlerdi. Bahsettiğimiz bu taife fitne esnasında fitneden, kargaşalıktan emindiler. Onlar emirlerin ve vezirin şerrinden emin olup Ahmet adının sığınağında korunmuşlardı. Onların nesli de çoğaldı. Ahmet'in nuru bunlara yardım etti, yar oldu. Hristiyanlardan Ahmet adını hor tutan diğer fırka, o tedbiri Şom fitnesi de Şom vezir yüzünden hor ve kıymetsiz bir hale geldi. Sözleri aykırı tomarlara uymalarından dolayı dinleri de hükümleri de bozuldu. Ahmet'in adı böyle yardım ederse acaba nuru nasıl korur? Ahmet adı sağlam bir kale olunca, o emin ruhun zatı ne olur?
Evet Sümeyra Hanım, şimdi İslam kültüründe siyerle birlikte, aslında siyer öncesinde yazılan siyer kitaplarının, siyer yazarlarının üzerinde durduğu ve Beşair ismini verdikleri bir bölümden bahsedilir. Yani müjdelenmiş kısmından. İslam kültüründe ve İslam düşüncesinde Hazreti Peygamber'in daha önceden müjdelendiğine dair bir kanaat vardır. Ve bu çeşitli dinlerde ve çeşitli kültürlerde bunun olduğunu söyleriz ve biz göstermeye çalışırız. Çünkü gerçekte de böyledir bu. Bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şöyle bir ayet-i kerime ile karşılaşıyoruz. Önce oradan başlayalım isterseniz. Estağfirullah. Meryem oğlu İsa da, ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir elçiyi müjdeci olarak gönderildim demişti. Fakat İsa'nın müjdelediği elçi onlara apaçık deliller getirince bu apaçık bir büyüdür dediler, inkar ettiler. Saf suresi 6. ayet-i kerimesidir bu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanan, Kur'an-ı Kerim'de de ifade edilen, ki Kur'an-ı Kerim'de bir şey ifade edilmişse onun hakikati mutlaka vardır. Çünkü bizim inançlarımıza göre Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Allah'tan vahyedilmiştir. Hazreti Peygamber'in bir sözü değildir. Hazreti Peygamber'in bir sözü asla değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'tan vahyedilmiş bir kitaptır. Dolayısıyla ondaki sözlerin başka taraflara hamledilmesi söz konusu değildir. Eğer Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'in önceden müjdelendiğini, İsa Aleyhisselam'ın söylendiğini söylüyorsa bu gerçekten de doğrudur. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda diğer peygamberlerin hikayelerini gördüğümüzde de görüyoruz. Aslında bir önceki peygamber, bir sonraki peygamber hep müjdeler. Benden sonra filanca gelecektir diye. Aslında bu Beşair bahsine baktığımız zaman çokça bizim Müslüman alimlerimiz ya da araştırmacılarımız bu konuda çok ciddi çalışmalar yapmışlardır ve çok ciddi eserler vermişlerdir. Onlardan bir tanesi de Ahmet Mithat Efendi'nin bir Katolik papaz ile mülakatını, Katolik papaz ile yaptığı münazarayı da içine alan bir çalışmadan ibarettir. Beşair-i Sıddık Nübüvvet-i Muhammediye ismini taşımaktadır. Aslında bu konuda bilgi almak isteyen dinleyicilerimize hemen şunu tavsiye edelim. İslam Ansiklopedisi'ndeki Beşair maddesine bakabilirler. Hem bu kitaptan orada bahsediyor hem de Beşair ile ilgili olarak teferruatlı bilgiler ne yapabilirler orada bulabilirler. Gerçekten de hem önceki kitaplı dinlerde hem de kitaplı olmayan dinlerde bir kurtarıcının geldiğinden bahsedildiğini görüyoruz. Yani bu var olan bir şey. Bugün de aslında insanların bir kısmı Mehdi ve şey bekliyorlar, Mesih bekliyorlar. Aslında tarihin her döneminde insanlar bir kurtarıcı peygamber gelmesini her zaman beklemişlerdir. İşte biz bu bahsimizde Mevlana Hazretleri Mustafa Aleyhisselam'ın İncil'de de bahsedildiğini, bir grup Hristiyan tayfenin bunu bildiğini ve hatta o bölüme geldiklerinde saygılarından o bölge şeyi kelimeleri öptüğünü ifade ediyor. Ama bizim elimizde şöyle bir şey var. Mevlana Hazretleri'nin bahsettiği ve orijinal Hristiyanlıkla elimizdeki Hristiyan kitapları aynı kaynaklar değil. Dikkat ederseniz bu yazıda da onu görüyoruz. Mevlana Hristiyanları iki kısma ayırıyor. Birincisi gerçek Hristiyanlığa sadık insanlar olarak isimlendiriyor ve vasfediyor. İkincisi ise bu Paulus'un fitnesinden sonra ya da vezirin fitnesinden sonra sahte şeylere, evraklara uymuş insanların inandığı bir Hristiyanlıktan bahsediyor ki onların zaten sözlerinin ve hükümlerinin, dinlerinin de bozulmuş olduğunu iddia ediyor. Biz dolayısıyla bu asıl Hristiyanlığa baktığımız zaman İsa Aleyhisselam'ın getirdiği ki o da tevhidden ve nübüvvetten bahseden bir dindir. Yani Hazreti Peygamber'in getirdiği dinden farklı bir şey değildir. İsa Aleyhisselam'ın dini de, Musa Aleyhisselam'ın dini de, İbrahim Aleyhisselam'ın dini de, bütün peygamberlerin insanlara getirmiş olduğu din aynıdır. O da Allah'ın uluhiyetini insanlara anlatmak ve ifade etmekten ibarettir. Ama biz konumuza dönecek olursak, bu İslam kültüründe, siyerle ilgili İslam kültüründe bahsedilen, beşair ile ilgili bahsedilen bazı hususlardan söz edelim. Bunlardan bir tanesi Ka'b bin Nuhey isminde bir Mekkeli şairlerden bir tanesi bir şiirinde şöyle söylüyor. Bu Hazreti Peygamber'den önce yazılmış bir şiirdir ve oradaki beyitlerinden birisinde şöyledir. Muhammedun Nebi ansızın gelecek ve bir takım haberler getirecektir. O haber vericilerin en doğrusudur. Bu Muallakatü Seba diye isimlendirilen ve Kabe'nin duvarına asılan şiirlerden bir tanesinde vardır. Yine Kus bin Saide diye meşhur bir hatip vardır. Onun meşhur bir hutbesinde de yine Hazreti Peygamber'in peygamber olarak gönderileceğine dair hutbesinde konuşmaları var. Ve işin garip tarafı onun bu hutbesini Hazreti Peygamber de dinliyor. Gençlik yıllarında cereyan etmiş bir hutbedir. Hazreti Peygamber de onun bu hutbesini dinliyor. Buradan hareket ederek şunu söylemekte fayda var. Aslında Allah Mekke'yi de başka toplulukları da aslında Hazreti Peygamber'in geleceğine zihnen hazırlamış oluyor. Yani ilk defa hani böyle bir şey yokken, durup dururken ortaya çıkmış bir şey değil. Çünkü insanlar aslında Hazreti Peygamber'i de hatırlayın. Hazreti Peygamber de zaten mevcut halden, insanlığın gidişatından muzdaripti ve zaman zaman kenara çekilerek düşünüyordu. Aslında toplumun tamamı bundan muzdarip ve kendilerini doğruya götürecek, insanlara tesir edecek, iyi istikamete götürecek birisinin bekleyişi ve arayışı her zaman var toplumda. Çünkü neden? Zaten risalet geleneği var. Yani peygamberlik geleneği var. İnsanlar bu peygamberlik geleneğini biliyorlar. Bu yüzden de toplum iyice azdığında, yoldan çıktığında ve onları derleyecek, toparlayacak bir insan bulunmadığında bir peygamber bekleyişi ve arayışı her zaman tarihin her döneminde var. İşte bu beşair bahsi, bizim İslam düşüncesindeki siyerle ilgili beşair bahsi bize bunu gösteren bir bölüm olarak karşımızda. Yine bu dönemde bakıyoruz. Varaka bin Nevfed, Rahip Bahira, Rahip Nestura, Rahip Attas, Habeşistan Necisi, Ashame gibi kişiler yeni bir kurtarıcının geleceğinden hep bahsediyorlar. Hatta bu Rahip Bahira
çocukluğunu görüyor değil mi?
Gördüğünde onun gelecek peygamber olduğunu söyleyiveriyorlar. Bugün de biraz önce söyledim, insanlar hala Mehdi ve Mesih beklentisi içerisindedirler. Aslında bir kısım alim de bunun o dönemden kalma bir şey olduğunu söylüyorlar. Yani bugünkü Mehdi ve Mesih beklentisinin o dönemden kalma, Hazreti Peygamber'i beklemeyle ilgili olarak rivayetlerden kaynaklandığını söyleyen alimler de var. Ama bu konuda farklı görüşler de var elbet. Her ikisini de birlikte zikretmekte fayda var. Yine İsa Aleyhisselam'ın şöyle dediği söyleniyor. Benim gitmem size hayırlıdır. Zira ben gitmeyince size teselli edici gelmez diye bir ifadesi var İsa Aleyhisselam'ın, bu İncil'de varmış böyle bir sözü. Ve buradaki teselli edici diye çevirdikleri kelimenin paraklit kelimesi olduğunu söylüyor müellifler. Ve onun Arapça karşılığının Ahmet anlamında olduğunu ifade ediyorlar. Demek ki İsa Aleyhisselam da zaten kendisinden sonra gelecek peygamberi müjdelemesi ve haber vermesi çok normaldir. Biraz önce söylemiştik, yani bütün peygamberler kendisinden sonra gelecek bir peygamberin peygamberliğini haber ne yapıyorlar? Veriyorlar. Hatta enteresan bir şey. Mesela diyelim ki Yakup Aleyhisselam'la Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesini hatırlayıverelim burada. Yakup Aleyhisselam'a rüya görüp anlatınca Yusuf Aleyhisselam babası anlıyor ki peygamber olacak. Diyor ki oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma, sana bir zarar verirler. Çünkü Allah seni seçecek ve seni peygamber kılacak diyor. Bakın ona haber veriyor ama başka insanlara çocuğa zarar vermesin diye haber vermiyor. Demek ki peygamberler kendisinden sonra gelecek olan peygamberi de çeşitli özellikleri bakımından haber veriyor. İşte bu yüzden Mevlana Hazretleri diyor ki İncil'de Mustafa'nın, o peygamber başının, o Safa Denizi'nin adı vardı, sıfatları vardı, şekli vardı, savaşı vardı, orucu vardı, iftarı vardı tarzında açıklamalarda bulunuyor. Yine sadece bu dinli kitaplı dinlerde değil, işte bizim putperest dediğimiz kavimlerde de var. Güney Amerika'daki Mayalarda, Uzak Doğu'daki Çin'de, Hint'te, Orta Doğu'daki Mısır'da, İran'da, Zerdüştlük'te, Mecusilik'te, bütün dinlerde aslında bir kurtarıcı düşüncesi öyle ve mi? Fikri hepsinde
onlar
var.
Onlar nereden evet. biliyor olabilirler hocam?
Bu şöyle, bunun cevabı da şu. Onlar da dinli topluluklardan, kitaplı topluluklarla münasebetleri var. Oradan oraya geçiyor. Zaten insanlar aslında biz şöyle zannetmeyelim. Hani eski dönemlerde insanların birbirlerine iletişimi, ilişkisi yoktu da zannetmeyelim. Ticaretle birbirleriyle gidip gelmeyle bir bağlantıları vardı. Ve kültürler birbirlerine hep sirayet ediyorlardı. Yine bir başka şey Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle söyleyecek olursak. Allah ne diyor? Biz hiçbir kavme peygamber göndermeksizin zulmedici, cezalandırıcı değiliz. Demek ki aslında her toplulukta, belki bize hikayesi anlatılmıyor ama dünyanın her tarafına peygamber gönderiyor Allah. Dolayısıyla onların bunu bilmesinin sebebi de onlara göndermiş elçiler olsa gerek. Biliyorsunuz bu mesela insanlık tarihinde bir takım insanlar var. Onların peygamber olabileceği iddiaları var. İşte Sokrates Buda gibi, falan. Sokrat gibi, Eflatun gibi insanların peygamber olabileceğini söyleyenler de var. Ama biz Zerdüştlük'te de aynı şeyin olduğunu görüyoruz. Zend Avesta'da Saoş Yant diye bir adamın geleceğinden bahsediliyormuş ve bu adamın insanlara rehberlik edeceği, insanları ıslah edeceği ve putları kıracağı müjdesini veriyormuş. Bunu da Muhammed Hamidullah aktarıyor bize. Ve yine Saoş Yant kelimesinin alemlere rahmet anlamında kullanıldığını söylüyorlar o dilde bunun. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber nedir? Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdir. Yani demek ki buradan şunu çıkarabiliriz açık ve net olarak. Hazreti Peygamber gerçekten de beklenen kurtarıcıydı. Hakikaten Hazreti Peygamber bugün dünyaya baktığımız zaman Hazreti Peygamber'in öğretisi sadece Müslümanlara tesir etmekle kalmıyor. Bütün insanlığa tesir ediyor. Yani mesela diyelim ki bugün insanlık tarihinin geldiği yerde en önemli şeylerden birisi olan bu Avrupa'daki ilmi hareketlerin ortaya çıkması bile Endülüs'ün tesiriyle gerçekleşmiştir. Yani Endülüs Müslümanların tesiriyle ortaya çıkmıştır. Aslında ben her zaman söylerim, Hazreti Peygamber'i insanlık tarihinden alın, inanın bugün bulunacağımız yer vahşetten ve barbarlıktan başka bir şey olmayacaktı. Bugün insanlığın elinde ne kadar iyi değer varsa, ilmi bakımdan da ne kadar gelişmişlik varsa aslında Hazreti Peygamber'in o tarihe tesirinden ibarettir. İnsanlığa tesirinden ibarettir. Aynı şeyleri Hint kutsal kitaplarında, Vedalar ve Puranalarda da görmek mümkün. Ve orada da yine bu övülmüş adında bir bilge kişinin çıkacağı, arabasının semaya çıkacağı, büyük zaferlerden birisini 300 kişiyle, ki Bedir Harbi olduğu söyleniyor, yine büyük zaferlerden birisini 10 bin kişiyle gerçekleştireceği yazıyormuş bu şeylerde, Puranalarda. Mekke'nin fethidir o da. Ve yine Puranalarda babasının adı Allah'ın kulu anlamına geleceğini, annesinin adının da güvenilir anlamda Amine olacağını ifade ediyorlar. Bunlar bir de milattan önceki kitaplar ve bunların hepsi buralarda var. Müslüman araştırmacılar bunu güzel araştırmışlar. Allah kendilerinden razı olsun. Ve gerçekten de Hazreti Peygamber insanların beklediği bir şeydir, kurtarıcıdır ve bugün de aslında insanların beklediği kurtarıcıdır. Bu kadar savaşın, bu kadar kan dökmenin, bu kadar kötülüğün, bu kadar fesadın önüne geçilmesi ancak Hazreti Peygamber'in öğretisine uymakla mümkündür. Yine Buda'nın dininde de, Budizm'de de aslında benzer şeyleri görüyoruz. Buda da Metta'ya isminde birisinin geleceğinden bahsediyor. Bu da Metta'ya kelimesi de merhamet, rahmet ve sevimli anlamına gelen bir kelimeymiş Hint dilinde. Dolayısıyla oradan da bunu ne yapıyoruz görüyoruz. Dolayısıyla biz Bu Beşair diye isimlendirilen Mevlana'nın burada İncil'de Mustafa'nın sıfatlarının oluyor olmasını ifade etmesinin temel sebebi aslında Hazreti Peygamber bütün insanlığın beklediği bir insandı.
Sanki değil mi hocam? Hazreti Adem'den bu yana sanki
evet,
o
beklenen insandı. Evet. Gerçekten de beklenen, bugün de beklenen insan. Ve ben inanıyorum ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme insanlık kıyamete kadar muhtaç olacaktır. Onun öğretisi olmaksızın insanlığın doğruyu ve iyiyi bulması asla mümkün olmayacaktır. Ancak onun öğretisine, ki o da Allah'tan almadır, hani kendi icadı değildir, Allah kendisine vahyetmiştir. Allah'ın gönderdiği öğretiyi, Allah'ın gönderdiği doğru yolu aslında bize hatırlatmaktan ibarettir. Onun özelliği ise bunun nasıl hayata geçeceğini bize göstermesidir. Örnekliğimiz bizim orada vardır. Biz ona bakarak nasıl bir insan olacağımızı, nasıl iyi insan olacağını öğrenebiliyoruz. Onun örnekliği olmaksızın sadece herhangi bir kitabı okuyarak doğru anlayamayız.
Ve şey diyor değil mi hocam, Allah ben dinimi tamamladım diyor.
Evet.
Yani Hazreti Peygamber'le tamamlanmış,
tamamlamış
oluyor.
Ve zaten şeydi, hani Hazreti Peygamber son peygamberdi, evet. Onu da söylüyor. Allah diyor ki hem dini tamamladım hem de son peygamberdi. Yani bundan sonrası
kıyamete
son.
Kıyamete kadar da
evet,
bu
yani şekilde. Bu son. Çünkü sebebi artık gerçekten de onun öğretisi ve hayatı, onun kitabı da hiç değişmeden bizim elimizde durup duruyor. Cap canlı durup
evet.
duruyor. O yüzden de yeni bir şeye ihtiyacımız yok
evet.
maalesef.
Peki devam edelim. İsa dinini mahva çalışan diğer bir Yahudi padişahın hikayesi. İsa dinini mahvetmek için Yahudi neslinden bir padişah daha ortaya çıktı. Bu zalim padişahtan haber almak istersen ve Sema-i Zatil Buruç suresini oku. Birinci padişahtan doğan kötü adete bu padişah da ayak uydurdu. Bil ki Allah sonra gelenlerin günahının aynısını ne eksik ne fazla ilk zalime de yazar. Kim fena bir adet başlatırsa ona her an lanet gider durur. İyiler gittiler, güzel usul ve adetleri kaldı. Kötü adamlardan da lanet ve zulümler kaldı.
Evet, Mevlana Hazretleri işte büyüklüğünü bir kere daha tekrar göstermiş oluyor. O büyüklükten bir tanesi şudur arkadaşlar. O, biz mesela Müslümanların sadece kendi dinimize sahip çıktığını düşünmeyelim. Biz sadece Müslümanların kendi mazlumlarına sahip çıktığını düşünmeyelim. İslam öyle bir dindir ki kendinden önceki dinleri de, yani kendinden önceki peygamberlerin dinlerini de kendileri gibi görürler ve tüm dünyadaki mazlumların savunucuları olurlar. Yani biz nerede mazlum varsa onun savunucusuyuzdur. Çünkü insanların kendilerini gerçekleştirmeleri, yani Allah'a kulluk edebilmeleri ancak zulme uğramamalarıyla mümkündür. Hürriyetleriyle mümkündür. Bu sebeple de biz hürriyetine düşkün insanlarız ve başkalarının başka yerlerde başkalarına zulmetmesine neme lazım deyip geçemeyiz. Hı hı. Ki Kur'an-ı Kerim'de aslında bunu böylece söylemiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz bu Buruç suresi, şimdi okuyacağım sizlere. Buruç suresi Mekki bir suredir. Mekke'de Hristiyan'da yoktur. Yani Hristiyanlara zulmedilmesinden bahsedilmesinin aslında ilk bakışta şeyi de yok, anlamı da yoktur gibi gelebilir insanlara. Ama İslam Allah'ın gönderdiği bir dindir ve Allah insanların tarihin hangi döneminde ve nerede olursa olsun inançlarından dolayı zulme uğramalarına asla müsaade etmiyor. Etmiyor ya da onların zulme uğramalarını karşılıksız bırakmıyor. Kim zalimlik edip de insanlara zulmederse, onları inançlarından döndürmeye kalkarsa onları cezalandıracağını açıkça söylüyor. Mevlana Hazretleri'nin burada bir kere daha söyleyelim. Çok enteresan ifadesi vardır. O da şu, bu ifadeyi şurada görüyoruz. Bu zalim padişahtan haber almak istersen ve Sema-i Zatil Buruç suresini oku. Şimdi Kur'an-ı Mevlevi, Mesnevi'de böyle ifadeleri çokça görüyoruz. Bu meseleyi anlamak istiyorsan filanca sureyi şuradan şuraya kadar oku der. Buradan da şunu anlıyoruz. Aslında Mesnevi bir Kur'an-ı Kerim'in uzantısı gibidir demeyelim. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri gibidir. Hı. Bütün bilgisini Kur'an-ı Kerim'den alır. Hep oraya dayanır. Yani bazı insanların zihninde şöyle olabilir. Hani Mevlana Hazretleri sanki bambaşka bir şeyden bahsediyormuş gibi bazı insanlar düşünebilirler. Gerçek öyle değildir. Gerçek şöyledir. Mevlana Hazretleri kendi ifadesiyle söyleyecek olursak Kur'an-ı Kerim'in bendesidir. Mevlana Hazretleri biraz önceki söyleyecek olursak, kendi ifadesiyle söyleyecek olursak, bilenin alemlere rahmet olan Hazreti Peygamber olduğunun farkındadır. Ve ona tabidir. İşte bu yüzden de burada başka bir Yahudi padişahın yine bir Hristiyan topluluğa zulmettiğini mevzu bahsediyor. O da Kur'an-ı Kerim'de sure olarak var. Tabi burada o surenin mealini okumadan geçmek de olmaz. Çünkü Mevlana madem ki bize bu sureyi oku diyor, biz de dinleyen insanlara okuyalım. Burçlara sahip göğe andolsun. Vaat edilen güne andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun. Hendek ashabı kahroldu. Hendeği ateşle doldurmuşlar ve başına oturmuşlardı. Seyrediyorlardı. Sırf aziz ve hamid Allah'a inandıkları için öç alıyorlardı. Halbuki göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. O her şeye şahittir. Buruş suresi 9, 1 ve 9. ayet-i kerimeleri. Şimdi Mekke'de Allah bir topluluğun başka bir inanan topluluğa zulmettiğini anlatıyor. Ve bu inanan zulümle karşılaştığını ama sonunda Allah'ın bu zulmedenlerden öç aldığını da anlatmış oluyor böylece. Çünkü Mekke'nin ilk indirilen surelerindendir bu. Ve Mekke'de de Mekkeli müşrikler Peygamber aleyhisselama ve inananlara yani onun arkadaşlarına aslında buradakine benzer zulümler ne yapıyorlar? Yapıyorlar. Kim ki inanıyorsa, kim ki Allah'a inanıyorsa, kim ki Allah'ın öğretisine inanmak istiyor, peşinden koşuyorsa o adam inkarcıların zulmüne uğrar. Buna hazır olması lazım. Ama onların uğradığı bu zulümler onların cennet için vesikalarıdır. Cennete gitmelerini sağlayacak husustur. Bu sebeple de bunu bilmek lazım. Ama hikayenin nasırlığından da bahsedelim tarihi olarak. Yemen'de Himyerliler diye bir devlet vardır Hazreti Peygamber'den önce. Bu devletin Zünüvas isimli bir putperest kralı vardır. Bu Medine'ye ziyarete gelir. Medine'de Yahudiler misafir olur. Ve Medine'de Yahudiler misafir olduktan sonra onların telkiniyle Musevi olur. Sonra da ülkesine geri döndüğünde oradaki Hristiyanları kendi dinine zorlar. Kendi dinine yani Museviliğe girmeye zorlar. İnanmayan insanlara da hendek kazdırır. Hendeklerin içerisinde odunlar doldurarak ateşler yakar ve inanmayan insanları da ateşin içerisine atarlar. Kendileri de baştan oturup seyrederler. İşte sure bunu anlatıyor. Mevlana Hazretleri bunu anlatıyor. Şimdi burada dikkat ederseniz iki hikaye var. Her iki hikayede de birisinde hile yoluyla dini saptırmak isteyen bir topluluk var. Paulus'un hikayesini anlatmış oldu. İkinci hikayede yine bir Yahudi var. Yine Hristiyanlara zulmediyor ama bununki daha açık ve bariz bir zulüm. Bu onları asıp kesiyor ve onları inandırmaya zorluyor. Dolayısıyla karşımızda her zaman başka kendisinden sonra gelen topluluklara zulmeden bir Yahudi anlayışıyla karşı. Ama Mevlana Hazretleri şunu açıkça söylüyor. Daha sonraki beyitlerde geleceğiz ona diyor ki Musa'nın dinine kaç diyor. Kötülükten Musa'nın dinine kaç. Aslında Mevlana Hazretleri'nin Musevilikle bir derdi yok. Musa'ya inanmakla bir derdi yok. Evet. Tam tersi kendisi de Musa'ya inanmak istiyor. Ama Musa'ya inandığını söyleyen insanların onun dinini bozmasını ve onun dininde olmayan zulümleri başka insanların dinlerine yapmalarını tenkit ediyor. Biz bu ikisini ne yapmamız lazım? Ayırt etmemiz lazım. Bunun da farkında olmamız lazım. Dolayısıyla biz şunu anlıyoruz ki biz de başka insanları bizim dinimize gelsin, bizim inançlarımıza gelsin diye zorlamamalıyız.
Evet, dinde zorlama yok.
Evet, bu yüzden İslam dininde nedir? Zorlama yoktur. Çünkü din açık ve seçik ortaya çıkmıştır. Dileyen dilediğine gider. Dileyen istediğini tercih eder. Ha biz ne yaparız? Suç işleyen insanlara devlet cezasını verir. Yani biz şahıs olarak biz de yapmayız. Suç işleyenlerin cezasını devlet verir. Ve devletler de hiçbir topluluğu ve hiçbir ferdi şuna inanacaksın ya da buna inanacaksın diye zorlamazlar. İslam tarihinde hiçbir devlet hiçbir topluluğu inandırmak için asla zorlamamıştır. Dolayısıyla bizim de burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu.
İyi bir yol açana ondan sevap, kötü bir yol açana ondan bir günah yazılır diyor. Bu da son.
Evet, bununla bitirmiş olalım isterseniz bu kısmı da. Bu İslam'ın temel öğretilerinden bir tanesidir. Siz iyi bir çığır açarsanız onda o yoldan gelen insanların kazandığı sevaplardan size de yazılır. Kötü bir çığır açmışsanız o yoldan gelen insanların kazandığı günahlardan da size bir günah, aynısından size de günah yazılır. Çünkü siz onu başlatmışsınızdır. Evet. Ve aslında o kötülüğün başlamasını sağlayan sizsiniz. Ya da o iyiliğin başlamasını sağlayan bir sizsiniz. Bu yüzden bizim büyüklerimiz geçmişte şöyle söylemişlerdir. Hatırımız kalsın ama yol kalmasın demişlerdir. Yani bir meselede şey hatırımız kalsın. Ama yol kalmasın. Yani bizden geriye kötü bir yol kalmasın demektir.
Ne kadar dikkat etmek biz, gerekiyor.
Evet, dolayısıyla biz aslında hele hele toplumun yeni gelen insanların yapıp ettiklerine o kadar çok dikkat etmesi gerekiyor ki. Çünkü başka insanlar onlara bakarak hareket ediyor. Aslında yeri gelmişken vaktimiz de az kaldı. Şu cümleyle bitirelim. çocuklar da ana ve babalarına bakarak davranışlarını beğeniyorlar. Evet. Dolayısıyla çocuklar ana bu kötülüğü nereden öğrendi bu çocuk demeyelim. Bizden öğreniyorlar.
Ve çocuğun yaptığı da sanırım anne babaya falan evet. değil mi?
Dolayısıyla ana babaların da bir önder olduğunu, lider olduğunu ve çocuklarına iyi örnekle olması gerektiğini hani burada söylemiş olalım.
Peki hocam, ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.